Ayrım 33.
Emekçilerin devleti, yığınların düşmanı değil, onların örgütleyicisi ve eğitimcisidir. Kültür devrimi, öncü fikirlerin ve öncü bilimin yığınlar içinde yayılması, sosyalist ideolojinin burjuva ideolojisini yenmesi, diyalektik materyalizmin fikirlerin toplumsal yaşamdaki rolü konusunda öğrettiklerine uygun olarak, bizzat devletin bütün dikkatini üstünde toplayacağı bir konudur. Üretim ilişkilerinin değişmesi, burjuva ideolojinin nesnel temellerini, üretim araçları özel mülkiyetini ortadan kaldırarak yığınlar arasında yeni bir bilincin oluşması için gerekli koşulları yaratır. Yani yeni sosyalist bilinç hiç yoktan yaratılmış değildir. Devletin rolü yığınların bilinciyle yeni nesnel sosyalist koşulları olanaklı olduğu kadar doğru ve eksiksiz olarak birbirine uygun hale getirmek, er ya da geç yeni bir bilinç biçiminin yeni içeriğe uygun gelişmesini isteyen süreci çabuklaştırmaktadır. Aynı zamanda gelişme perspektifleri bilgisinin de nesnel koşullar üzerinde etki yaparak iktisadi gelişmeyi hızlandırması için toplum yasaları bilgisinin yardımıyla sosyalist bilinci ileri götürmek gerekir. Görülüyor ki sosyalist toplumda birbirleriyle çelişki halinde olmayan nesnel koşullar ve öznel koşullar karşılıklı bir etki oluştururlar ve birbirlerini karşılıklı olarak desteklerler. Bunun içindir ki sosyalist toplum, maddi bakımdan ve kültür bakımından burjuva toplumunda bilinmeyen bir tempo ile gelişebilir. Sosyalist ilerleme yarışması, sosyalist üretimin gelişmesinde yığınların yeni bilincinin öneminin bir örneğidir. Bu bilinç değişmesinde edebiyat ve sanata büyük bir rol düşer. Yazarlar Stalin'in deyişiyle ruhların mühendisleri olurlar. En sonu şurası da açıktır ki, eğer işçi sınıfı ve onun müttefiklerinin başlarında bilinçli ve örgütlü müfrezeleri yığınlara bağlı ve toplumların doğru devrimci teorisiyle donatılmış siyasal bir parti olmasaydı, sosyalist devlete düşen bütün görevler proletarya diktatörlüğünün kazanılmasından kültür devrimine kadar gerçekleşmezdi. Sosyalist toplumun yolunu aydınlatan, teoriyle pratiği birleştiren bu öncülük rolü, yeni maddi ve kültürel zorunluluklar ortaya çıktığı ölçüde ve Sovyet Devleti'nin rolü büyüdüğü ölçüde artar, eksilmez. 6. Vargı. Sosyalizmin temel iktisadi yasası nesnel bir yasadır. Yığınların maddi ve kültürel gereksinmelerinin en yüksek ölçüde tatminini sağlamak, bir hükümetin serbest tercihinin eseri değildir. Bu, üretim araçlarının topluma mal edilişinin, toplumsallaştırılmasının zorunlu sonucudur. Ve yalnız işçi sınıf iktidarı, vaat etmiş olduğu şeyi verebilir yığınlara. Çünkü o üretim araçlarını topluma mal etmiştir ve yeni üretim ilişkilerini niteleyen nesnel yasaya dayanmaktadır. Marksist sosyalizm anlayışını ütopyacı anlayışlardan ayıran, yığınların binlerce yıllık hak davası ile bilimsel olarak belirli bir üretim tarzının temel ekonomik yasasının gereklerini birbirleriyle bağdaştırmasıdır. Sosyalizmin düşmanları, kapitalist burjuvazi, sosyalist kuruluşun başarılarının ancak bireyin köleleştirilmesiyle elde edilebileceğini yineleyip dururlar. Sosyalizmin insanın kişiliğini, kişisel enerji ve girişkenliğini, bireyin yeteneklerini, hak ve özgürlüklerini ezdiğini ve yok ettiğini, gereksinmeler ile beğenileri bir düzeye getirdiğini öne sürerler. Ama emekçileri fizik bakımından ve kafaca sömürerek ve sakatlayarak bütün bir manevi ilgiler, özlemler ve insan yetenekleri dünyasının üzerine çöken ve onu boğan, varlığını güvensizliğe borçlu olan, insanları birer robot haline getiren, bir baskı, açlık ve işsizlik rejimi altında işçiyi makinenin bir eki, uzantısı haline getiren, onu fizik ve manevi bireyliği içinde sakatlayan, işçiyi bir köle durumuna indirgeyen kapitalizmin ta kendisidir. Kapitalizmin karşısında birey yalnız ve silahsızdır. Onu kurtaracak olan yalnızca sömürülenlerin ve ezilenlerin birliği, devrimci savaşımıdır. Yığınlar kurtarılmadan birey kurtarılamaz. Yığınların kurtuluşu bireyin kurtuluşunun birinci koşuludur. Kapitalizmin savunucuları, kapitalizmde girişkenlik ve yetenek sahibi her insanın servet sahibi olmasa bile kendi yolunu kendisinin açabileceğini ve yeteneklerine uygun bir duruma geçebileceğini öne sürerler. Ve milyoner olmuş ayakkabı boyacıları gibi mutlu olayları anlatırlar. Ama herhangi bir kimsenin başarısının binlerce sömürülen emekçinin sırtından ödendiğini gizlerler. Kapitalizmde herkesin kendi yolunu kendisinin açması zorunluluğu, burjuva toplumda insanların durumunun özel mülkiyetin alanı ile belirlendiğini tanıtlar. Yönetici görevlere yükselebilenler, üst sınıfların temsilcileri ya da onların adamları, memurlarıdırlar. İnsanların durumları onların servet, sınıf, kast durumlarıyla ulusal kökenleri, cinsiyetleri, inançları, yakınlıkları, ilişkileri, kayırılmaları ve benzeriyle belirlenir. İşte kapitalizmin düşünürleri ve ahlakçıları tarafından sonsuz, mantıksal sayılan düzen, USA uygun ve kavranılır kabul edilen tek düzen budur. En üstün yeri haklı olarak işgal ettiklerini tanıtlamak için Krapp'ların, Stisnes'lerin, Morgan'ların, Rothschild'ların, Rockefeller'ların, Ford'ların, Bussard'ın yaratıcı yetenekleri göklere çıkartılır. Ama herkes bilir ki kapitalistlerin yaratıcı yetenekleri artı değerin üreticilerden zorla koparılıp alınması becerisine dayanır. Ve onların egemen durumunu belirleyen şey yalnızca sermayelerinin büyüklüğüdür. Ve işte kapitalizmde bir insanın değerini saptayan da budur. Sosyalizmde ise tersine bireyin yükselmesinin, yeteneklerinin, anıklıklarının, yaratıcı yetilerinin gelişmesinin koşulu bizzat yığınların yaratıcı yeteneklerinin yükselmesidir. Sosyalizmin temel ekonomik yasası öncü tekniğin rolünü bize gösterdi. Sosyalizmin öznel koşullarının incelenmesi, sosyalist bilincin bu yeni toplumun muazzam etkin gücünün önemini kuvvetle belirtti. Bu çifte incelemeden sosyalizmin emekçinin kişiliğini bütün yönleriyle bilgili, düşünsel yönden gelişmiş teknisyen olarak toplum sorunları konusunda geniş ve derin bir bilgiye sahip olan yeni bir yaşamın yapıcısı toplumsal bir insan olarak geliştirdiğini iyi akılda tutmak gerekir. İnsanın kişiliğinin, kişisel yeteneklerinin çok yönlü gelişmesi sosyalizmde kapitalizmde olduğu gibi soyut bir olay olarak kalmaktan uzaktır. Bir yığın olayı olmuştur. Sosyalist yarışma herkesin kişisel girişkenliğini, yaratıcı zekasını geliştirme olanaklarını hazırlayan canlı bir örnektir. SSCB'de Stahovonistler, yenilik getiriciler, verim sağlayanlar, her çeşit buluşçu, yüksek nitelikli emekçiler ve uzmanlar, tarım alanındaki deneyiciler, üretim ve ekonomi düzenleyicileri, halktan çıkma ileri aydınlar, toplumsal ve siyasal bir eylem başında bulunan kadınlar ve erkekler, bilimsel bir tartışmaya, bir edebiyat ya da sanat yarışmasına katılabilecek çapta emekçiler ve bunların ortasında yürüyen binlerce sosyalist emek kahramanları ve Stalin ödülünü kazananlar. Ancak sosyalist toplumdadır ki, İnsan kökenine, cinsine, servetine ve benzeri bakılmaksızın kendi yeteneklerine uygun bir yere gerçekten sahip olabilir. Sosyalizm tam yığınların egemenliğidir. Yüzyıllar süren baskının kurbanları olan ve sömürü yüzünden her çeşit insani gelişmeden yoksun bulunan milyonlarca insanın egemenliğidir. Tarihi yapan bu yığınlardır. Çünkü yalnız bu yığınlar sermayenin iktidarını yere serebilirler. Bir kere boyunduruk kurtulduktan sonra yığınlar büyük bir coşkunlukla kendileri için yeni bir yaşam kurarlar. Yığınlar insanın insan tarafından sömürüsünü ortadan kaldırarak bireyle toplum arasındaki uyuşmazlığı gidermiş ve herkese bol bol açılıp gelişme olanağı sağlamıştır. Yoklama soruları. 1. Üretim araçlarının toplumsallaştırılmasının ekonomik ve toplumsal planda belli başlı sonuçları nelerdir? 2. Sosyalizme geçişin nesnel koşulları nelerdir? 3. Sosyalizmin temel yasasını söyleyiniz ve açıklayınız. 4. Sosyalizme geçişin ve sosyalizmin gelişmesinin öznel koşulları nelerdir? 5. Sosyalizm ve birey. 21. ders. Sosyalizmden komünizme. Sosyalist ekonominin amacı, görmüş olduğumuz üzere, sosyalizmin temel ekonomik yasasının da sonucu olarak toplumun maddi ve kültürel gereksinmelerinin en yüksek derecede karşılanmasıdır. Ve özel mülkiyet ortadan kalktıktan sonra da başka türlü olamaz. Bununla birlikte bu demek değildir ki toplumun her bir üyesi hemen gereksinmelerine göre sınırsız olarak istediklerini elde edebilir. Sosyalist toplumda herkes verdiği emeğe göre alır. O halde toplumsal mülkiyete dayanan toplumun gelişmesinde iki evreyi birbirinden ayırmak gerekir. Bir ilk evre ki sosyalizm adını alır ve bir üst evre ki buna komünizm denir. Bu ayrım Marx tarafından bilimsel olarak konulmuştur. 1. Komünist toplumun ilk evresi. Tamamıyla gelişmiş olan komünist toplumu oranla değerlendirmek istendiğinde az önce incelediğimiz sosyalizm bir ilk evreden ibarettir. Sosyalizmin ilkesi herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre ilkesidir. Ama komünizmin ilkesi herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinmesine göredir. Modern alemde herkes gereksinmesine göre alamıyorsa, bunun başlıca engelinin insan emeğinin bütün zenginliklerini israf eden kapitalist sömürü olduğu gerçeğidir. İnsanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırılmasının ilk sonucu, emekçinin ürettiği zenginliğin bir bölümünü kendisinden aşırılmaksızın verdiği emeğe göre alabilmesidir. Herkesin isteklerine ve gereksinmelerine göre almasına gelince, Bunun için toplumun yeteri kadar tüketim araçlarını üretebilecek duruma gelmesi gerekir. Yeni iktidarın ilk ereklerinden biri üretimi arttırmaktır. Ama bu evrede üleşimin ilkesi henüz toplum üyelerinin gereksinmelerinin tamamını karşılamak değildir. Gerçekte bütün üretim artışının, eğer bu artışın duraklamalarla yürümesi, yarınsız ve yarım kalmak istenmiyorsa, üretim araçları üretiminin arttırılmasıyla başlaması gerekir. Bireysel tüketimin gereksinmelerini tatmin etmeden önce, üretim araçları yönünden toplumun maddi gereksinmelerini tatmin etmek gerekir. Oysa çoğu kez görmüş olduğumuz gibi, kapitalist toplum sosyalizme üretim araçları üretimiyle tüketim araçları üretiminin birbiriyle orantılı olmadıkları çok kötü bir miras bırakır. Örneğin Çekoslovakya'da kapitalizm, sanayileşmiş denilen bu ülkenin burjuvazisine yüksek bir yaşam düzeyi sağlayan ama büyük bölümüyle büyük kapitalist ülkelerin ağır sanayisine bağlı hafif bir sanayi geliştirmişti. Sosyalizmin herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre formülü, elbette tüketimde bir ölçü bulunması gereği olgusuna uygun düşer. Bu ölçüyü nerede bulmalı? Elbette ki emekte. Gerçekten de her bireyin toplumsal üretimden alacağı payı belirleyen, onun sağladığı emeğin nitelik ve niceliğidir. Bu hak edilen tüketimi ölçmenin en doğru olanıdır. Ayrıca emek, iş, çalışma, üretici güçlerin hızlı yükselişinin, bu bakımdan da ileri aşamaya geçişin koşuludur. Böylece sağlanan emeğin karşılığı, artık bireyin tüketimini ölçmek için gerekli olmayacağı bir evreye geçişini hazırlar. Zaten sosyalizmin herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre ilkesi, emekçilerin hiçbir zaman emeklerine göre almadıkları sömürücü kapitalizme oranla ileri bir adımdır. Demek ki sosyalist toplumda bireyler için, yaşamları için gerekli malları satın alma yoluyla sağlamak zorunluluğu zorunlu olarak devam eder. Ve bu zorunluluk günlük tüketim mallarının üleşimi için olanaklı olan tek yoldur. Bu üleşimin dışında yığınların maddi ve kültürel gereksinmeleri toplumsal hizmetlerle, örneğin tıbbi bakımın parasız oluşuyla ve kapitalizmin tanımadığı kültür kurumlarıyla tatmin olunurlar. Ayrıca tüketim mallarının herkesin gereksinmesine göre bölüşülmesini sağlayacak olan üretim artışının teknikte önemli bir gelişme olmadan olanaklı olmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Böylece bir teknik atılım, emekçilerin teknik niteliklerinin ve kültürlerinin yığınları öğrenim ve bilimden yoksun bırakan kapitalizmin kendilerini içinde tuttuğu teknik nitelik ve kültür derecesinden çok daha üstün bir dereceye ulaşmalarını gerektirir. O halde çalışma, birey için soluk almak ya da yürümek kadar doğal bir gereksinme haline gelmedikçe, emekçilerin ilerlemesini ve niteliklerini isteklendiren araçlardan biri, herkesin verdiği emeği çalışmasının niteliğine göre almasıdır. Emekçileri niteliklerini geliştirdikleri takdirde yaşam düzeylerini iyileştireceklerine inandırmak isteyen kapitalizmin oyalayıcı vaatleri sosyalizmde bir gerçek haline gelir. Çünkü sosyalizmde sömürü ortadan kalkmıştır. Böylece sosyalist evreyi anlamak için her alanda kapitalizmin ağır mirasını tasfiye etmek yükümlülüğünü unutmamak gerekir. Burada karşılaştığımız şey kendine özgü olan temeller üzerinde gelişmiş olan bir komünist toplum değildir. Tersine kapitalist toplumdan çıkıp geldiği biçimiyle bir komünist toplumdur. Dolayısıyla iktisadi, manevi, entelektüel bütün bakımlardan bağrından çıktığı eski toplumun damgasını hala taşıyan bir toplumdur. Sosyalist toplum herkese emeğine göre verir dendiği zaman bu demek değildir ki herkes birey olarak tek başına ve doğrudan doğruya emeğinin tüm ürününü alır. Bu bir küçük burjuva ütopyasıdır. Gerçekte eğer toplumsal emeğin tümü dikkate alınacak olursa, ilkin bir yedek fonu, üretimi arttırmaya ayrılmış bir fonu, eskimiş makinelerin yerine yenilerini koymaya ayrılmış bir başka fonu, bundan düşmek gerektiği açıktır. Eğer tüketim araçları ele alınacak olursa, bunlardan da yönetim masrafları için bir fon, okullar, hastaneler ve yaşlılar için, dinlenme yurtları için bir başka fon düşmek gerekir. Bütün buraya kadar söylediklerimiz Sovyet Anayasası'nın 12. maddesini anlamamıza yardım ediyor. Çalışma, çalışmaya anık her yurttaş için bir ödev ve çalışmayan yemez ilkesine göre bir onur sorunudur. Bunun içindir ki sosyalist toplumda eşitlik, elbette ki herkese varlığını sürdürmesi olanağı bir kez sağlandıktan sonra herkese emeğine göre, yani eşit olmayarak vermekten ibarettir. O halde sosyalizmi ütopik bir eşitçilikle bir tutmamak gerekir. Her insanı aynı ölçüye vurmak demek olacak olan eşitçiliğe gelince diyor Maris Torres, bu toplumsal bakımdan olanaksızdır. İnsanlar arasında onların biyolojik ve psikolojik anıklık ve elverişliklerinden ileri gelen doğal eşitsizlikler vardır. Sosyalistlerin ortadan kaldırmayı istedikleri eşitsizlik, sınıfların varlığının sonucu olarak ortaya çıkan eşitsizliktir. Kapitalist toplumda bireyler, kişiliklerini geliştirmek için eşit bir şanstan yararlanmazlar. Bir milyoner ile bir işsizin yasa karşısında eşit ve her ikisinin de özgür oldukları söylenir. Ama bu özgürlük onlardan birini Riviera'nın lüks otellerine, ötekini ise köprü altına götürür. Geleceğin insanı tek örneğe göre ayarlanmış, makineleşmiş bir robot olmayacaktır. Yetenekleri ve anıklıkları alabildiğine açılıp gelişen özgür ve güçlü bir birey olacaktır. Sosyalist toplumda eşitlik, gereksinmeleri kıyaslanabilir olan ama yetenekleri eşit olmayan bireylerin her birinin emeğine göre, toplumdaki katkı payına göre, yani eşit olmayarak anlamına dayanır. Stahanovist, stahanovist olmayandan daha çok alır ama bu ayrıcalığı olmasından ileri gelmez. Sömüren sınıf olmayan bir toplumda artık ayrıcalık yoktur. Seçkin ve bulucu, yenilikçi bir emekçinin toplumun tümüne ve doğal olarak toplumun üyelerinin her birine oranla daha çok katkıda bulunmasındandır. Buna karşılık komünist toplumda eşitlik şundan ibaret olacaktır. Yetenekleri eşit olmayan ve bu yüzden topluma nitel ve nicel bakımdan farklı bir emek sağlayan bireyler gene de eşdeğer bir biçimde her biri azami gereksinmelerine göre alacaklardır. Niçin? Çünkü üretim artık herkesin gereksinmesine göre alabileceği ölçüde yükselmiş olacaktır. Demek ki sosyalist toplumda emek ölçüsünün, bu bakımdan da tüketim ölçüsünün sıkı bir biçimde denetimi zorunlu olarak yük sürer. Çalışma bir zorunluluktur ama herkesin en adi şekilde verilen emeğe göre alması gibi bir karşılığı vardır. Artık ne ayrıcalıklı, ne sömürücü, ne de kâr düşkünü vardır. Emek her şeyin en yükseği, en yücesidir. Emek egemenliktir. Sosyalist toplumda bir ölçüde bir servet eşitsizliği vardır. Ama sosyalist toplumda artık ne işsizlik, ne sömürü, ne de ulusal topluluklar üzerinde baskı vardır. Sosyalist toplumda her ne kadar çalışması karşılığında gereksinmelerine göre değil de verdiği emeğin nitelik ve niceliğine göre alıyorsa da herkes çalışmak zorundadır. Bu yüzden hala bir ücret, hem de eşit olmayan, farklılaşmış bir ücret vardır. Ancak kişilerin çalışmaları karşılığı toplumdan emeklerinin nitelik ve niceliğine göre değil de gereksinmelerine göre alacakları bir düzen yaratma işi başarıldığı zaman komünist toplum kurulmuş olacaktır. 2. Komünist toplumun üst evresi. Komünist toplumun daha yüksek bir aşamasında bireylerin iş bölümüne ve onunla birlikte kafa emeği ile kol emeği arasındaki çelişkiye kölece boyun eğişleri sona erdiği zaman emek yalnızca bir geçim aracı değil ama kendisi birincil yaşamsal gereksinim haline geldiği zaman bireylerin çeşitli biçimde gelişmeleriyle üretici güçler de arttığı ve bütün kolektif zenginlik kaynakları gürül gürül fışkırdığı zaman ancak o zaman burjuva hukukunun dar ufukları kesin olarak aşılmış olacak ve toplum bayraklarının üstüne şunu yazabilecektir. Herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinimine göre. Burjuvazinin komünizmin sözde gerçekleşmesi olanaksız niteliğine ilişkin başlıca kanıtı, toplumun herkese gereksinmelerine göre yani bedava olarak veremeyeceği, çünkü böyle bir durumda herkesin derhal olanaklı olduğu kadar az çalışacağı ve böylelikle kısa zamanda kıtlığın geleceği iddiasıdır. Burjuvaziye göre ilk günahın kurbanı olan insan, sonsuz olarak ve doğası gereği başkasının çalışmasından en büyük payı çekip almaya çabalayan, ancak zorunlu olunca ve zorla çalışan bir tembeldir. Burjuvazi böylece çalışma hakkındaki kendi öz anlayışını yansıtmaktan başka bir şey yapmıyor. Burjuva hukukunun dar ufku içinde bir Şilok'un açgözlülükle yaptığı bir başkasından ne yarım saat fazla çalışmam ne de daha az bir ücret almam gerekmez hesabı içinde sınırlanan anlayışa gelince bu kapitalist sömürü koşullarının ürününden başka bir şey değildir ve zaten ancak bu durumda tamamıyla anlaşılır bir şeydir. İnsanın insan tarafından sömürüsünün bin yıllık koşulları genel olarak güçten düşüren aşırı çalışmalara karşı bir düşmanlık yaratmışlardır. Oldukça yakın bir zamana kadar üretici güçlerin zayıf bir şekilde gelişmeleri, kapitalist düzende emekçilerin yükünün elverişli bir teknikle hafifletilmesi için hiçbir tasa duyulmaması, çalışmayı güç katlanır bir eylem haline getirmişlerdir. En sonu başlangıçta üretici güçlerin ilerlemesinin bir koşulu olan iş bölümü, her insanı ömrü boyunca aynı işe perçinlemiştir. Özellikle her insanın parçalara bölünmüş bir eylemin esiri olduğu modern sanayide, ekleyelim ki kafa emeği ile kol emeği arasındaki iş bölümü kol emekçilerini her türlü yaratıcı eylemden yoksun bırakarak kol emeğinin hiçbir çekici yanını bırakmadı. Bu nedenledir ki çalışmak bir angarya halini aldı. Ama bu durum sonsuz olan, değişmeyecek bir durum değildir. Belli maddi koşullar tarafından oluşturulan bu durum başka koşullar tarafından ortadan kaldırılacaktır. Helvetius daha o zaman ılımlı, ölçülü ve sağlıklı bir üretici eylemin insana ve insanın mutluluğuna yaşamsal ölçüde gerekli olduğunu düşünüyordu. Ona göre kötülükler ancak aylaklıktan ya da aşırı yıpratıcı çalışmadan ileri gelebilir. Fourier ilgi duyulan çekici işi ululamıştır. Emekçilerin zevklerine, anıklıklarına, yeteneklerine uyan böyle bir çalışma gelecekteki toplumun nasibi olacaktır. Sınıflara bölünmüş bir toplumda sanata ilişkin ya da bilimsel eylem, komünist toplumda bütün insanların çalışmasının alabileceği niteliğin artık bir angarya değil bir açılıp gelişme olan işin bir imgesini verir. Yalnız şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki karşılaştırma kusursuz ve eksiksiz değildir. Çünkü kapitalist toplumda sanatçı ve bilim adamı her zaman gereksinmelerden kurtulmuş, gereksinmelere karşı korunmuş değillerdir ve kendi yaratıcı güçlerini sömürücü düzeni tarafından sınırlandırılmış olarak görmektedirler. Komünist toplumda öncü teknik kol emeği ile kafa emeğini birleştirir. Aynı zamanda emekçiye niteliklerini geliştirmek için boş zaman bırakmak ve böylece ona bütün yaşamı boyunca aynı işe bağlanıp kalmamak olanağını vermek üzere emek zamanının azaltılmasını sağlar. İş bundan böyle artık insanın kişiliğini sakatlayamayacak, bu kişiliğin en yüksek ifadesi olacaktır. Ve iş sayesinde herkes yeteneklerini açıp geliştirecektir. Sömürüden kurtulan emek her bireyin temel gereksinmesi haline gelecektir. Herkes kendi yeteneklerine göre verecektir. Burada da gene burjuva zihniyet bunu anlamaktan yoksundur. Çünkü burjuva zihniyete göre her tür insan eyleminin devindiricisi özel çıkardır. Ortak çıkara karşı olan özel çıkardır. Ama sosyalist toplum ilerledikçe kişisel çıkarla ortak çıkarı özdeşleştiren sosyalist bilinç daha çok belirir, kesinleşir. Bir Shylock'un açgözlü hesabı, kapitalizmde ne kadar doğal ise, komünist toplumda da bütün toplumun çıkar bilinci o kadar doğal bir alışkanlık haline gelir. Nasıl bugün özel mülkiyet törelerden biri ise, sosyalizmde törelerin içine girecektir. İnsanlar toplu yaşamın temel kurallarını göz önünde bulundurmaya o kadar alışacaklardır ki, yeteneklerine göre isteyerek ve bilinçli olarak çalışacaklar ve tüketim araçları arasından gereksinmelerine göre serbestçe istediklerini alacaklardır. İşte görüldüğü gibi sosyalist devrim böylece toplumun ve insanların uzun süreli bir değişiminin başlangıcından başka bir şey değildir. Ama burjuvazinin sosyalizmin cansız, katı ve hiç değişmez bir şey olduğu yolundaki yaygın anlayışının ne de büyük bir yalan olduğunu kavramak önemlidir. Oysa gerçekte yalnızca sosyalizm, önce çoğunluğu sonra da halkın tümünü kamusal ve özel yaşamın her alanında kucaklayan, ileri doğru hızlı, asıl ve gerçek bir yığın hareketinin başlangıcı olacaktır. Ama komünizmin kamu zenginliklerini boş yere saçıp savurma ve olanaksız olanı isteme yeteneğindeki bugünün küçük burjuvasının ortadan kalkmasını ileri sürdüğü açıktır. Elbette ki bu küçük burjuva kendisini ölümsüz sanmaktır. Kendi bencilliğinin ve kendi dar görüşlülüğünün sonsuz insanın çehresini şekillendirdiğine sersem inanmıştır.